Yaşam ondaydı, tüm yaşam İsa Mesih'tedir. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diyor bize Yuhanna 1. bölüm 4. ayet. Sizler ve ben ruhsal anlamda karanlık olan bir evrende yaşıyoruz. İşin aslına bakılacak olursa evren belirli bir dereceye kadar fiziksel karanlık içerisindedir de. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu diyor Yaratılış 1. bölüm 3. ayetti. Ve şehir sokaklarındaki elektrik direkleri benzerliğinde evrende gördüğümüz bu ışık kümelere oluşuverdi. Güneş sisteminden dışarıya çıkıldığı anda karşılaşılacak karanlığın tüyler ürpertici ve çok korkunç olduğu söylenmektedir. Üzerinde yaşadığımız yerküremiz karanlık bir evrenin içerisinde yer almaktadır. Ama bu karanlık dünyamızda bulunan ruhsal karanlığın yanında çok daha parlak kalır. Güneş batıp gittiği zaman ülke üzerine fiziksel bir karanlık çöker. Ama ülkede yaşanan ruhsal karanlık ise kesintisiz olarak 24 saatten az değildir. Bu karanlık fiziksel karanlıktan çok daha korkunçtur. İnsan Tanrı'yı tanımıyor. Tanrı'ya karşı isyan ediyor. Tanrı'yı görmesine engel olan günah içerisinde yaşıyor. Rab İsa Mesih'te ise yaşam vardır. Ve bu yaşam insanların ışığıdır. Gerçekten o, insan yüreğindeki ışığı yakabilecek olan tek kişidir. Yeni doğuşu olmayan bir insanın içerisinde ruhsal bir yaşam yoktur. İsa Mesih'i o kişiyi anlattığımız halde onun "ben bunu hiç anlamıyorum" demesinin nedeni budur. Kişinin ruhsal yaşamı olmadığı için İsa Mesih'le ilgili gerçekler ona yabancı geliyor ve ruhsal gerçekleri anlayamıyor. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet ise "ışık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi" diye yazıyor. Bazı tercümeler bu ayeti şöyle çevirirler. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Kitab-ı Mukaddes'in eski tercümesinde de bu ayet şu sözlerle anlatılır. Nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Burada geçen fiil Yunanca'da katelaben fiilidir ve anlam olarak alt etmek, yere çalmak, yenmek anlamındadır. Buna göre karanlık hiçbir zaman ışığı alt edemez, ışığı yenemez. Bu anlamda karanlıkta bulunan insanlar da ruhsal gerçekleri anlayamaz, göremezler. Birisi şöyle bir tanıklık verdi. Mesih'e iman etmezden önce koyu bir karanlıktaydım. O zamanlar niye göremiyordum bilmiyorum. Aslında böyle bir soru sormana hiç gerek yok kardeşim. Çünkü karanlıktaydın. Karanlıkta olduğun için görmüyordun. Karanlıkta olduğun için ruhsal gerçekleri anlayamıyordun. Bu kadar basit. Ama durum fiziksel ışık ve karanlık konularında biraz farklıdır. Örneğin, karanlık bir odaya giriyorsunuz ama elektrik düğmesine basar basmaz lamba yanıyor ve karanlık kayboluyor. Bütün bu olay bir anda olup bitiyor. Işık olduğu sürece karanlığı göremiyorsunuz. Ama ışığı söndürür söndürmez oda yeniden karanlık oluveriyor. Bunun nedeni ışıkla karanlığın aynı anda aynı yerde bulunamaz olmalarıdır. Fizik yasaları içerisinde ışıkla karanlık aynı anda aynı yerde bulunamaz. Ama ruhsal ışık ve ruhsal karanlık aynı yerde bir arada bulunabilmektedir. Bazen bir evde eşlerden birisi imanlıyken diğeri henüz iman etmemiş olabiliyor. İsmen bir Hristiyan da kendisine İsa'yı anlatan bir inanlıya şöyle sesleniyor. Ne yani, biz Hristiyan değil miyiz? Benim soyum sopum hepsi Hristiyandır. Çocukken vaftiz bile olmuşum. Şimdi gelip bize İsa'yı anlatmanın ne alemi var? Biz İsa'yı zaten biliyoruz. İşte bu durumda hem karanlığı hem de aydınlığı bir arada görebiliyorsunuz. Ama karanlık ışığı bir türlü anlayamıyor. Yuhanna 1. bölüm 10. ayette "O dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı" diye yazar. Dünya ruhsal bir karanlıkta olduğu halde onu bilmemiş, tanımamıştı. Bugün de ateizm ve inançsızlığın gün geçtikçe arttığına tanık oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceğinden emin olabilirsiniz. İnsanların çoğu ateizm ve inançsızlığın doğal olarak doğal insanla birlikte yol aldığını kabul etmemektedirler. Bazen ilahiyat fakültelerinin önde gelen ünlü profesörlerinin yazılarını bana gönderip "falancanın yazısını okudun mu?" diye soruyorlar. Ben de "evet okudum" diyorum. "Ne kadar korkunç değil mi?" diye ekliyorlar. Hiç de korkunç olmadığını söylüyorum. Böyle bir adam kutsal kitaba inandığını söyleseydi şaşırırdım. Ama kitabında yazdığı yazılardan kutsal kitaba inanmadığı zaten açıkça belli oluyor. Bu ilahiyat fakültesi öğretmeni zat yeniden doğuşa inanmadığını, kurtulmak için İsa Mesih'i kabul etmeye gerek olmadığını söylüyormuş. Daha ne diyelim? Ben böyle bir adamın kutsal kitabı Tanrı'nın sözü olarak kabul edeceğini hiç beklemiyorum. Çünkü eğer kabul ederse kitabında yazdıklarına tamamen ters düşen bir şey yapmış olur. Batı'nın sözde Hristiyan, liberal tanrı bilimci ve profesörleri "Tanrı ölüdür" sloganına sarılarak kendilerinin Tanrı tanımaz olduklarını zaten açıkça göstermiyorlar mı? Ateizm ya da Tanrı tanımaz bir felsefeyi savunan bir kişinin Hristiyan olamayacağını herhalde sizler de benim kadar biliyorsunuzdur. Ama kendilerine Hristiyan deyip de inançsız olanların hali çok daha acıklıdır, değil mi? Dünya ne yazık ki İsa Mesih'i tanımamaktadır. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi diyor Yuhanna 1. bölüm 11. ayette. İsa kendi halkının Yahudilerin arasına gelmiş ama Yahudiler onun Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmemişlerdi. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diye yazar. Kendisini kabul edenlerin tümüne yetki verdi. Bazı tercümeler bunu Türkçe'ye salahiyet veya güç olarak çevirirler ki salahiyet sözcüğü Arapça olup yetki, otorite anlamına gelir ve doğru bir çeviridir. Güç ya da kudret olarak yapılan çeviriler burada söylenmek istenen anlamı verememektedirler. Çünkü İsa kendisini kabul edenlere fiziksel bir güç veya dinamit falan vermiş değildir. O kendisini kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisini vermiştir. Dikkat edin, bu yetki sadece ve sadece onun adına iman edenlere verilmiş bir yetkidir. Kutsal kitapta iman her zaman bir kimseye olan imandır. İman kuru bilgiler demek değildir. İnsan Hristiyanlıkla ilgili birçok kitap okuyup beynini bu yazılarla doldurabilir. Ama böyle yapmak bu kişiyi bir Mesih inanlısı durumuna getirmez. Kutsal kitap kişinin her zaman bir şeye ya da kimseye inanmasından söz eder. Sadece iman etmek kuru bir inançtan öte bir şey değildir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Bir sandalyenin yanında durup aklımda bu sandalyeye oturursam beni taşır diye düşünüyorum. Ama oturduğum zaman sandalye beni taşımıyor. Tüm ağırlığımla oturunca birden ayakları kırılıveriyor. Niçin böyle oluyor? Çünkü sandalyenin beni taşıyabileceğine ilişkin sadece kuru bir kafa bilgisine sahibim. Ama böyle yapmayıp da sandalyeye yavaş yavaş oturup benim ağırlığıma dayandığını görmüş olsaydım durum çok daha başka olacaktı. İşte iman burada başlıyor. Karşısındaki şeye güveniyor, onun sizi tutabileceğine inanıyorsunuz. Bunun için gerekli adımı atıp bekliyorsunuz ve beklentinizin doğru çıktığını görüyorsunuz. İsa'ya inanmak da buna benzer bir şeydir. Evet, ben İsa'nın büyük bir peygamber olduğuna, dünyanın sonunda yeniden dünyaya geleceğine inanıyorum diyor olabilirsiniz. Ama bu inancınız sadece kafada bir inançtır ve size hiçbir yarar sağlamaz. İsa'nın Rab ve kurtarıcı, sizin kurtarıcınız olduğuna inanmalısınız. Ancak böyle bir aktif iman sizi kurtaracaktır. Bugün her birimize sorulacak olan soru şudur. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcın olarak kabul ettin mi? İsa'nın senin günahların için öldüğüne, ölümden dirildiğine inanıyor musun? Kurtuluş için İsa'ya inanıyor, güveniyor musun? Bu sorulara vereceğin yanıt senin sonsuzluğu nerede geçireceğini belirleyecek yaşamsal sorulardır. Umarım bütün bu sorulara yanıtın evet olur. Ben İsa'ya Rabbim ve kurtarıcım olarak iman ediyorum. Onun beni kurtardığını, günahlarımı bağışlayıp bana yepyeni bir yaşam verdiğini biliyorum. Dileğim bütün bunları sizin de bilmeniz ve bunlardan emin olmanızdır. Yuhanna 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levilleri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu der. Yuhanna yazmış olduğu İncil kayıtlarında vaftizci Yahya ile ilgili olarak ilk bilgileri burada vermektedir. Yuhanna bize Yahya peygamberin yaşam hikayesini anlatmaz. Yahya'nın doğumuyla ilgili gelişmeler İncil'de Luka kitabında anlatılırken, Yuhanna'daki Yahya ile ilgili kayıtlar kendisini sorgulamak için bir Yahudi heyetinin Yeruşalim'den gelmesiyle başlar. Yeruşalim'den gelen görevliler ona sen kimsin sorusunu sormaya gelmişlerdir. Bu soru biraz kurnazca sorulmuş bir soruya benzemektedir. Çünkü böyle bir soru Yahya'nın kendisiyle ilgili bazı abartılarda bulunabilme fırsatını da beraberinde getiriyordu. Ama Yahya dikkatliydi. Yuhanna 3. bölüm 30. ayette Yahya'nın öğrencileri yine kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunabileceği bir fırsatı varken kendisini İsa ile karşılaştırarak şu açıklamada bulunmuştu. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Ne büyük bir söz değil mi? Her Mesih inanlısı da bu söze aynen katılmalıdır. Ama sadece bu söze katılmak yeterli değildir. Bu sözü yaşamak da gereklidir. O büyümeli, ben küçülmeliyim. Sevgili dostum, her ikiniz de aynı anda yukarıda bulunamazsınız. Ya o yukarıda bulunacak ya da siz. Ya o büyüyecek ve siz küçüleceksiniz ya da o küçülecek ve siz büyüyeceksiniz. Yahya peygamberin Yeruşalim'den gelen heyete verdiği yanıta dikkatinizi çekmek istiyorum. Yuhanna 1. bölüm 19 ila 20. ayetlerde Yahudi yetkililer Yahya'ya "Sen kimsin?" diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levlileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. "Ben Mesih değilim." diye açıkça konuştu. Yeruşalim'den gelen Yahudi heyeti Yahya'nın kendisinin beklenen Mesih olduğunu söylemesini bekliyorlardı. Onlar Yahya'nın Yahudilerin beklediği Mesih olabileceğini düşünüyorlardı ama Yahya söylemiş olduğu sözde kendisinin Mesih olmadığını açıkça dile getirdi. "Ben Mesih değilim." dedi. Yanlış adamı aramaya gelmişlerdi. Peki bu adam Mesih değilse daha başka hangi büyük bir kişilik olabilirdi? Yuhanna 1. bölüm 21. ayette onlar da kendisine "Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?" diye sordular. O da "Değilim." dedi. "Sen beklediğimiz peygamber misin?" sorusuna hayır yanıtını verdi. Burada görüyoruz ki Yahya kısa ve çok kesin olarak konuşuyor. Yahudi din heyeti Yahya'nın üzerine gittikçe Yahya'nın yanıtı çok daha kısa ve öz olmaya başlayacaktı. Eğer o Mesih değilse İlyas olmalıydı. Eğer İlyas değilse o peygamber olmalıydı. Kimdi burada sözü edilen o peygamber? Yahudi heyetinin burada o peygamber diyerek sözünü ettiği kişi Tevrat'ta Yasanın Tekrarı 18. bölüm 15. ayette yeryüzüne Musa gibi bir peygamber olarak geleceği vaat edilen bir peygamberdir. Yahya buna da kesin bir hayır yanıtıyla karşılık verdi. O Yasanın Tekrarı kitabında geleceği bildirilen peygamber değildi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yuhanna 1. bölüm 22. ayette. Yahudiler ısrarlı tutumlarını sürdürerek Yahya'dan kendisinin kim olduğunu açıklıkla söylemesini istiyorlardı. Geldikleri yere elleri boş dönmek, en azından negatif haberlerle dönmek istemiyorlardı. Yuhanna 1. bölüm 23. ayette ise Yahya, peygamber yaşayanın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Dikkat ederseniz Yahya sadece bir sesti. Mesih söz, Yahya da sesti. Yahya sadece ses olmak istemişti. Vereceği çok büyük, kendisinden bile çok büyük bir mesajı vardı. Bizler de sadece birer ses olmakla yetinmeli, bununla tatmin olmalıyız. Çünkü vermek istediğimiz mesaj kesinlikle bizlerden çok daha büyüktür. Ve tabii ki bu ses Mesih'in yüceliğini duyuran bir ses olmalıdır. Yahya'nın verdiği mesajın nedenli büyük bir mesaj olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yahya Rabbin yolunu düzleyin diyordu. Diğer bir deyişle Yahya insanlara Rabbin gelişine hazırlanın diyordu. Göklerin egemenliği yaklaştı diye de söylüyor olabilirdi. Çünkü göklerin egemenliği kralın gelişiyle yaklaşmış olacaktı. Yahya onlara Rabbin yolunu düzeltin diye seslenmekteydi. Ne demek istiyordu bu sözlerle? Belki de bu sözlerle o insanlara yaşamlarındaki bozuklukları, günahları düzeltmelerini söylemekteydi. Bunu bizler de yapmalıyız. Bunu yaptığımız zaman Tanrı ile olan ruhsal paydaşlığımızın kapısı açılmış olacaktır. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz diye yazar. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi Yahya, Yeşaya peygamberin sözlerinden alıntı yapıyor. Yeşaya 40. bölüm 3. ayette şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın diye yazar. Yahya'ya gönderilen bazı ferisler ona sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yuhanna 1. bölüm 24 ve 25. ayetlerde. Ferisler şimdi Yahya'ya teknik bir soru yöneltmekteydiler. Eğer sen bunlardan hiçbiri değilsen o zaman niye vaftiz ediyorsun? Yuhanna 1. bölüm 26 ila 27. ayetlerde Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bugün biz bu adamı vaftizci Yahya olarak tanıyoruz. Ama o sadece suyla vaftiz ettiğini söylemekteydi. Oysa kendisinden sonra çok daha büyük birisi gelecek ve o hem ateşle hem de kutsal ruhla vaftiz edecekti. Bu ateş yeryüzüne gelecek olan yargı vaftizidir. Kutsal ruhun vaftizi ise Pentekost gününde olmuştur. İnsan o gün Mesih kalabalığın arasında mıydı diye merak ediyor. Bilmiyoruz, kalabalığın arasında bulunmuş olabilir. O benden sonra gelendir. Ben onun çarığının bağlarını bile çözmeye layık değilim. Bir kölenin efendisinin bütün işlerini yapması gerekir. Bir öğrencinin de öğretmeninin çarığının bağlarını çözmesinden başka her şeyi yapması gerekirdi. O günlerde kural böyleydi. Yahya kendisinin bir hizmetçi olduğunu söylüyordu. O bir öğrenci bile değildi. Bir hizmetçi, sıradan bir köle gibiydi. Köle olduğu halde kendisini köle olmaya bile layık görmüyordu. Yuhanna 1. bölüm 28. ayette bütün bunlar Şerea ırmağının ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu diye yazar. Yuhanna müjdesine giriş bölümünde Yuhanna'nın olayların geliştiği tarihler ve yerlerle ilgili hem tarihsel hem de coğrafi bilgiler verdiğini söylemiştim. Burada da bir coğrafi terimle karşılaşıyoruz. Ürdün'ün ötesi, Beytanya. Bir sonraki ayete dikkat ederseniz şu sözlerle başlar. Yahya ertesi gün Yuhanna bu sözlerle başlangıçta Tanrı olan sözün insan bedenine bürünerek dünyamıza geldiğini ve yeryüzünün coğrafyasında yürüyüp dolaşmaya başladığını söylüyordu. Yuhanna 1. bölüm 29. ayette Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yahya burada İsa Mesih'i tanımıştı. Beklenen Mesih, kurtarıcı oydu. O sadece Mesih değil ama aynı zamanda kurtarıcıydı. O kendisi Tanrı kuzusu olduğundan çok büyük bir kurtarıcıydı. Dünyanın günahlarını kaldırdığı için çok güçlü bir kurtarıcıydı. O bugün de kendisine imanla yaklaşan insanları kurtarmaya devam etmektedir. Çünkü onun işi budur, kurtarmak. Burada İbrahim peygamberin oğlu İshak'a yüzlerce yıl öncesinden söylemiş olduğu cevabın gerçekleşmesiyle karşılaşıyoruz. Hatırlarsanız Yaratılış 22. bölüm 7 ila 8. ayetlerde İbrahim peygamber oğlu İshak'a şunları söylemişti. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Yahya peygamber İsa Mesih'in sağlanan Tanrı kuzusu olduğunu işte burada söylüyordu. Bu Adem'in oğulları Habil'in haklı, Kain'in ise haksız olduğunu kanıtlamaktadır. Habil Tanrı'ya sunmak için küçük bir kuzu getirmişti. Çağlardan beri Yahudilerin mezbahalarında boğazlanan kuzular fonksiyonlarını bundan böyle Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'te tamamlıyorlardı. Yani dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu gelmiş ve artık hayvan kurbanlarına hiç gerek kalmamıştı. Yuhanna 1. bölüm 30 ve 31. ayetlerde kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim diye yazar. Vaftizci Yahya gerçek vaftizcinin İsa Mesih olduğunu söylüyordu. Çünkü kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek olan kişi İsa'ydı. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikte oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Yuhanna 1. bölüm 32 ila 36. ayetler arasında. İşte Tanrı kuzusu. İsa karakter olarak bir kuzu gibiydi. Ama aynı zamanda dünyanın günahlarını kaldıracak olan, bu uğurda kurban edilecek olan kuzuydu. Vaftizci Yahya İsa Mesih'i vaftiz etmiş ve İsa kutsal ruhla birlikte özdeşleşmişti. Böylece Yahya İsa Mesih'e bakınca onun için şöyle dedi. İşte Tanrı kuzusu. Yuhanna 1. bölüm 37 ile 39. ayetlere geldiğimizde Andreas'ın tanıklığını görmekteyiz. Şöyle yazar. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce ne arıyorsunuz diye sordu. Onlar da Rabbi nerede oturuyorsun dediler. Rabbi öğretmenim anlamına gelir. İsa gelin görün dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı diye yazar. Bu aynı çağrı bugün sizler için de yapılıyor. Gelin görün. Mezmur yazarının dediği gibi. 34. mezmur 8. ayette. Tadında görün. Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adama. Yuhanna olay anını yine zaman belirterek vermeye burada da dikkat ediyor. Vakit akşamın geç saatleriydi. Bu ikisinden bir tanesi yani Andreas vaftizci Yahya'nın öğrencilerinden biriydi ve yaptığı ilk iş gidip kardeşi Simon'u bulmaktı. Yuhanna 1. bölüm 40 ila 42. ayetlerde Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona biz Mesih'i bulduk dedi. Mesih mesedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın dedi. Simon su kadar kaygan güvenilmez bir adamdı. Ama Rab İsa ona kaya gibi sağlam olacağını söylüyordu. Eminim Simon'u o gün orada görenler onun günün birinde kaya gibi sağlam bir karaktere sahip olacağını düşünmemişlerdi. Nereden bilebilirlerdi ki bu aynı Simon bu kez Petrus olarak Pentekost gününde ayağa kalkıp halkın önünde açıkça İsa'yı vaaz edecek ve konuşmasının sonunda onu dinleyen insanlardan yaklaşık 3000 kişi Rab İsa'ya iman ederek inanlar topluluğuna katılacaktı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 40 ila 41. ayetlerde bunu görebiliriz. Yuhanna 1. bölüm 43 ila 44. ayetlerde şöyle yazar. Ertesi gün İsa Celili'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona ardımdan gel dedi. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Betsaida'dandı. Gördüğünüz gibi yine coğrafi birimlerle burada karşılaşıyoruz. Betsaida yukarıda Celili Gölü'nün kıyısında kurulmuş bir yerleşim bölgesiydi. Petrus, Andreas ve Filipus'un Betsaidalı olduklarını bu ayetlerden açıkça biliyoruz. Bunların hepsi de balıkçıydılar. Filipus, Nathanael'i bularak Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Nathanael Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus, gel de gör dedi. Yuhanna 1. bölüm 45 ve 46. ayetlerde. Nathanael konuşkan ve şakacı birisiydi ve burada esprili bir soru soruyordu. Nasıra'dan hiç iyi bir şey çıkar mı? İnanın kendisi bile sormuş olduğu bu soru karşısında gülümsemiş olmalıydı. Ama Filipus gülümsememişti, sadece gel ve gör demişti. Asıl önemli olan şey budur, gel ve gör. İnsanları İsa'ya çağırın, gelip görsünler. O zaman kendileri çok daha kolay karar verebileceklerdir. Yuhanna 1. bölüm 47. ayette İsa, Nathanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Yuhanna 1. bölüm 47. ayette. Nathanael, içinde hiçbir hile olmayan saf bir İsrailliydi. Esprili konuştuğu halde kurnaz ve sahtekar değildi. Karakteri Yakup'unkine hiç benzemiyordu. Yuhanna 1. bölüm 48 ila 49. ayetlerde Nathanael, beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Nathanael, Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. Rab İsa Mesih'in öğrencilerinden ikisi şüpheciydi. Bunlardan birincisi başlangıçta şüpheciliğini gösteren Nathanael, ikincisi de sonradan şüpheciliğini gösteren Thomas'tı. Nasıra'dan hiç iyi bir şey çıkar mı diyen bu şüpheci Nathanael, daha konuşmaları tamamlanmadan İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğuna tanıklık etmişti. Nathanael'in Rab İsa'nın Tanrı oğlu ve İsrail kralı olduğunu söylemesi, Nasıra'dan çok önemli bir şeyin çıkıp gelmiş olduğunu kabul ettiğini gösterir. Yuhanna 1. bölüm 50. ayette İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. İsa, Nathanael'i neredeyse azarlama derecesinde sorgulayarak kendisine onu incir ağacının altında gördüğünü söylediği için mi inanmış olduğunu sormuştu. İsa ona burada ayrıca bunlardan çok daha büyük şeyler göreceğini vaat etmişti. Gerçekten de bu olaydan sonraki 3 yıl içerisinde Nathanael bu olaydan çok daha büyüklerine birçok defa tanık olmuştur. Yuhanna 1. bölüm 51. ayette sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Rabbimiz Nathanael için kendisinde hiçbir hile bulunmayan bir İsrailli demişti. Bundan sonra da İsa iman babasından olan Yakup'un hayatındaki bir olaya bakacak ve oradan bazı dersler çıkaracaktı. Yakup daha genç bir delikanlıyken evinden kaçmak zorunda kalmıştı. Çünkü kardeşi Esav onu öldürmek için aramaktaydı. Yakup evinden uzak ilk geceyi Beytel'de geçirmiş ve Rab orada ona görünmüştü. Gökten aşağıya bir merdiven indirilmişti ve melekler bu merdivenden inip çıkıyorlardı. Yakup bu olay aracılığıyla Rabbin kendisiyle bağlantısını koparmadığını anlamıştı. Çünkü evinden ayrıldığı zaman Tanrı'yı da orada bıraktığını düşünüyordu. Tabii Yakup'un Tanrı'yla ilgili düşünceleri o zamanlar çok sınırlıydı. Beytel'deyken Tanrı'nın kendisiyle olacağını iyice anlamıştı. Rabbimiz burada bu konuya değinerek gökten indirilen merdivenin kendisi olduğunu söylemektedir. Bundan böyle Tanrı'nın melekleri insanoğlunun üzerine inip çıkacaklardı. Melekler ona hizmet ediyorlardı ve onun emrindeydiler. Burada ona melekler üzerinde yetki verilmişti. Onları haberci olarak göğe gönderebilir ya da onları gökten çağırabilirdi. Evet İsa Mesih burada Nathanael'e göklere açılmış olarak ve Tanrı'nın meleklerini insanoğlunun üzerine inerken görebileceğini söylüyordu. Merdiven İsa Mesih'tir ve Tanrı ile ruhsal bir ilişkiye sadece onun aracılığıyla girebiliriz. Çünkü İsa Mesih şöyle demiştir. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İsa bir merdiven gibidir. Üzerine çıkmak için değil ama güvenmek için bir merdivendir. Ona güvenebilir, dayanabilirsiniz. Buradaki önemli nokta budur. Yuhanna müjdesinin birinci bölümü epey uzun sürdü ama çok önemli temel konulara değindik. Bölümün başlarında tanrısal sözün Tanrı olarak var olduğunu ve insan bedeni alarak aramızda yaşadığını gördük. Daha sonra onun için tanıklık yapan öğrencilerle karşılaştık. Vaftizci Yahya, İsa Mesih'in Tanrı'yı açıklayan kişi olduğuna tanıklık ediyordu. Andreas, İsa'nın Mesih olduğuna, Filipus, İsa'nın eski antlaşma peygamberliklerini gerçekleştirdiğine ve Nathanael de İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğuna tanıklık ediyordu.